Ayrım 15. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 113. Boris dış kapının önünde durmuş onu gözlüyordu. Mathieu görünce soğuk ve uzak bir tavır takındı. Bu onun serserilik tavrıydı. "Kapınızı çaldım," dedi. "Sanırım evde yoksunuz." Mathieu de aynı tavırla "Ya," dedi. "Öyle mi?" "Evde olmadığıma emin misiniz?" "Pek de emin değilim," dedi Boris. "Galiba evde olduğunuz halde kapıyı açmadınız bana." Mathieu kısa bir an kararsız kaldı. Saat henüz 2'ydi. Brune yarım saatten önce gelmezdi. "Hadi gelin benimle," dedi. "Çıkalım bakalım, içimiz rahat etsin. Evde miyim anlayalım." Çıktılar. Merdivende Boris kendi sesiyle, "Akşam Sumatra'ya gidiyoruz değil mi?" diye sordu. Mathieu ona sırtını dönerek cebinde anahtarlarını arar gibi yaptı. "Bilmem ki," dedi. "Düşündüm de Lola." "Belki Lola sizinle yalnız olmayı ister." "Tabii öyle ama ne çıkar?" "Gene de gayet kibar davranacaktır. Hem nasıl olsa onunla ikimiz baş başa olmayacağız ki, İviç var." Mathieu kapıyı açarken "İviç'i gördünüz mü?" diye sordu. "Az önce birlikteydik," dedi Boris. Boris Mathieu'nun önüne geçerek büyük bir rahatlıkla içeri girdi. Mathieu onun zayıf bedenine sevgisiz gözlerle baktı. "İviç'i görmüş," diye düşündü. "Geliyor musunuz?" Dönmüş Mathieu'ya yumuşak, gülen gözlerle bakıyordu. Mathieu, "İviç size bu akşam için bir şey söylemedi mi? Bu akşam için mi?" "Evet, belki gelmek istemez diye düşünüyorum. Sınavlar yüzünden keyfi kaçmış." "Gitmeyi çok istiyor," dedi Boris. "Dördümüz bir arada çok eğlenceli bir grup olacağız," diye gülüyordu hatta. Mathieu, "dördümüz," diye tekrarladı. "Dördümüz mü?" dedi Boris safça. "Evet, dört oluyoruz ya," dedi. "Lola da var." Mathieu şaşkın. "Ha, evet," dedi. Bir sessizlik oldu. Boris balkona doğru sarkmış sokağa bakıyordu. "Sokağınızı seviyorum," dedi. "Ama uzun zaman oturunca insan sıkılır herhalde. Her zaman sizin bir apartmanda oturmanıza şaşarım. Neden?" "Bilmem, sizin gibi özgür, takıntısız bir insanın neyi var neyi yok satıp bir otele yerleşmesi daha uygun olmaz mı?" "Bir keresinde Montmartre'in göbeğinde bir otelde kalırsınız, bir iki ay sonra Temple'da, sonra bir ay Mouffetard sokağında." Mathieu canı sıkkın, "Yok canım," dedi. "Bunun ne önemi var?" Boris gözleri dalgın, bir süre rüya görür gibi düşündükten sonra "Evet," dedi, "hiç önemi yok." Sonra üzgün ekledi, "Kapı çalınıyor." Mathieu kapıyı açtı, Brune'ydi gelen. "Merhaba," dedi Mathieu. "Biraz erkence geldin ha?" Brune gülümsedi. "Evet, seni rahatsız etmedim ya." "Hayır, daha neler." "Brune, kim var?" diye sordu. Mathieu, "Boris Sergen," dedi. Brune, "Ha," dedi, "şu ünlü hayranınız. Kendisiyle tanışmamıştım." Boris soğuk bir yüzle eğildi ve odanın ortasına doğru uzaklaştı. Mathieu, "Kendisinden, hayranlarımdan," diye söz edilmiş, sinirini bozuyor diye anlattı. Brune anlaşıldı dedi. Kılı kıpırdamamıştı. Boris'in nefret dolu bakışlarını aldırmadan ilgisiz ve kendine güvenen bir tavırla parmakları arasındaki sigarayla oynuyordu. Mathieu, "Otursana," dedi. "Şu koltuğa geç." Brune iskemleye oturdu gülümseyerek. "Hayır," dedi. "Koltukların insanı baştan çıkarabilecek cinsten. Çok rahat." Sonra gülümseyerek ekledi. Söyle bakalım eski dost. Seni görebilmek için ta ayağına mı gelmek lazım?" "Bunda benim suçum yok," dedi Mathieu. "Kaç kez aradım ama seni bulmak olanaksız." Brune, "haklısın," dedi. "Köy köy dolaşan komisyonculara benzedim son zamanlarda. Oradan oraya o kadar gidip geliyorum ki bazı günler ben bile kendimi bulamıyorum." Sevgiyle devam etti. "Kendimi en çok seni gördüğüm zaman bulabiliyorum. Sanırsın ki sende kendimden bir şeyler biriktirmişim." Mathieu ona minnetle bakarak gülümsedi. "Ben de çoğu zaman eskisi gibi gene üçümüz ara sıra bir araya gelebilsek daha yavaş ihtiyarlarız diye düşünüyorum." Brune şaşırdı. "Üçümüz mü?" "Evet ya, Daniel, sen, ben." Brune hala şaşkın. "Ha, evet, Daniel," dedi. "Daniel var hala değil mi? Ara sıra onunla buluşuyor musunuz?" Matthew'nun birden keyfi kaçtı. Portalı ya da Brulia'yı gördüğü zaman Brune aynı içi sıkılmış tavırla "Ha, Matthew mu?" diyecekti. "Buffon Lisesi'nde felsefe öğretmeni. Ara sıra görüyorum." Acı bir gülümsemeyle "Evet, buluşuyoruz" dedi. Bir sessizlik oldu. Brune ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. İri ve ağır oradaydı. Matthew'nun iskemlelerinden birine oturmuş, yüzünde inatçı bir anlamla kibritin alevine doğru eğilmişti. O da onun varlığıyla dolmuştu. Onun varlığıyla, sigarasının dumanı ve ağır yavaş hareketleriyle. Matthew onun kalın parmaklı, iri köylü ellerine baktı, düşünüyordu. Geldi. Güven ve mutluluğun usul usul içinde yeniden doğmaya çalıştığını duydu. Daha başka nasılsın diye sordu Brune. Ne yapıyorsun? Matthew bir an bocaladı. Şu ara bir şey yapmıyordu. Hiç dedi. Anlaşıldı. Haftada 14 saat ders ve tatilde bir yerleri gezmeye gidiş, tamam mı? Matthew güldü. Boris de göz göze gelmemeye çalışıyordu. Biraz öyle dedi. Ya Jack, gene eski havasında mı? Hayır dedi Matthew. Değişiyor. Şimdi yeni alışkanlıklar edindi. Brune, Dorio duymasın dedi. Bazen onu konuşuruz dedi Matthew. Sonra düşünmeden Jack'la atıştık bugün diye ilave etti. Brune onu keskin ve çabuk bir bakışla süzdü. Neden? Her zamanki gibi ondan bir şey istiyorum, o bana akıl veriyor. Brune, sen de sinirleniyorsun ha dedi. Sonra alayla tuhafsın diye ilave etti. Hala değiştirebileceğini mi sanıyorsun? Matthew canı sıkılarak sanmıyorum tabii dedi. Bir kere daha sustular ve Matthew hüzünle düşündü. Yürümüyor. Boris kalkıp gitseydi bari. Ama o gitmek niyetinde değildi. Bir köşeye çekilmiş, dimdik oturuyor, hasta bir tazıya benziyordu. Brune sandalyesinde bükülerek oturmuş, Boris'e dik dik bakıyordu. Matthew tuhaf bir memnunlukla, o da Boris'in gitmesini istiyor diye düşündü. Boris'in gözlerinin arasında bir noktaya kımıldamadan ısrarla bakmaya başladı. Belki gözlerimden ne istediğimi anlar diye düşünüyordu. Boris kımıldamadı. Brune hafifçe öksürerek boğazını temizledi. Felsefeye mi devam ediyorsunuz diye sordu. Boris başını salladı. Yakında bitiriyor musunuz? Boris kuru bir sesle lisansımı tamamlamak üzereyim dedi. Brune lisansınıza diye ilgisiz tekrarladı. Lisansınızı tamamlıyorsunuz demek, kolay gelsin. Sonra rahat bir tavırla devam etti. Matthew'yu biraz kaçırsam sizden bana kızar mısınız? Siz her gün onunla birliktesiniz. Oysa ben... Sonra Matthew'ye dönerek sordu. Çıkıp biraz dolaşalım mı? Boris, Brune'ye doğru yürüdü. Sert bir sesle anlaşıldı dedi. Siz kalın, ben çıkıyorum. Hafifçe eğildi, alınmıştı. Matthew onu sokak kapısına kadar geçirdi. Sıcak bir sesle akşama görüşürüz diye tekrarladı. Matthew kapıyı kapadı ve Brune'nin yanına döndü. Ellerini ovuşturarak tamam dedi. Oğlanı defledin. Güldüler. Brune sordu. Biraz ileri gittim galiba dedi. Seni zor durumda bırakmadım ya. Matthew gülerek yok canım dedi. Alışıktır. Hem baş başa kaldığımız iyi oldu. Brune özentili. Bir an önce gitmesini istiyorum dedi. Çünkü ancak bir çeyrek oturabileceğim. Matthew'nun gülümsemesi dondu. Bir çeyrek ha? Sonra telaşla devam etti. Biliyorum, biliyorum, vaktini keyfince kullanamıyorsun. Bu kadarcık bile olsa geldiğin için teşekkür ederim. Aslını ararsan ben bugün sana gelemeyecektim. Çok işim vardı. Ama sabah yüzünü görünce onunla mutlak görüşmem gerek diye düşündüm. Çok mu berbattım? Öyle ya, yüzün çok fazla genç görünüyordu. Göz kapaklarında acayip bir tik, biraz şiş, dudaklarını sinirli sinirli oynatıp duruyordun. Sonra sevecenlikle ilave etti. Kendi kendime dedim ki oğlana bir şey olmasın. Matthew hafifçe öksürdü. O halde olduğumun farkında değildim dedi. Sonra zorlukla gece uyuyamamıştım diye anlattı. Biraz sıkıştım bugünlerde. Para sıkıntısı tabii. Hoş, herkes öyle ya. Brune inanmış görünmüyordu. Ondan ibaretse iyi dedi. Nasılsa bir çare bulursun. Ama bence sen de yıllarca büyük değer verdiğin fikirlerin aslında 10 para etmediğini fark edermiş bir insanın şaşkın hali vardı. Matthew belirsiz bir hareketle, "Aman fikirler," dedi. Huruneye iddiasız bir sevgiyle bakıyordu. Bunun için gelmiş diye düşündü. Hiç vakti yokmuş. Bir sürü önemli randevuları, işleri vardı herhalde. Oysa o kalkmış, bana yardım edebilmek için buraya gelmiş. Ama gene de Brune sırf onu görmek arzusuyla gelmiş olsaydı daha iyiydi. Brune, beni dinle dedi. Ben öyle dolambaçlı yollardan yürüyemem. Sana bir önerim var. Partiye girmek ister misin? Eğer kabul edersen birlikte gideriz, 10 dakikada iş hallolur. Matthew yerinden sıçradı. Yani Komünist Partisi'ne mi? Brune gülmeye başlamıştı. Göz kapakları kat kat oldu, dişleri pırıl pırıl göründü. Evet tabii dedi. Ne bekliyordun yani? Seni satranç kulübüne mi çağıracaktım? Kısa bir sessizlik oldu. Matthew yumuşak bir sesle "Brune," diye sordu. Benim komünist olmamı niçin istiyorsun? Benim iyiliğim için mi yoksa partiye hizmet için mi? Senin iyiliğin için dedi Brune. Böyle kuşkucu bir tavır takınmana gerek yok. Ben Komünist Partisi'nin komiserlerinden değilim. Sonra beni iyi dinle. Partinin sana ihtiyacı yok. Sen parti için yalnızca küçük bir zeka sermayesisin. Zekadan yana öylesine bolluk içindeyiz ki nereye koyacağımızı bilemiyoruz, o da başka. Ama senin partiye ihtiyacın var, Matthew. Demek benim iyiliğim için diye tekrarladı. Benim iyiliğim için. Sonra birden, bak bana dedi. Senin önerine hazırlıklı değildim. Beklemiyordum bunu. Beni apansızın yakaladın. Şimdi bana ne düşündüğünü tam olarak söylemeni istiyorum. Biliyor musun, kendilerinden başka bir düşüncesi olmayan ve prensip olarak bana hayranlık duyan bir alay çocukla haşır neşirim ben. Hiç kimse bana benden söz etmiyor. Ben kendim, bazen kendimi bulmakta zorluk çekiyorum. Şimdi söyle bana, sence bir uca bağlanmalı mıyım? Brune kuvvetle, evet Matthew dedi, bağlanmak zorundasın. Bu ihtiyacı sen de duymuyor musun? Matthew kederle gülümsedi, İspanya'yı düşünüyordu. Sen kendi yoluna gittin dedi Brune, sen burjuva çocuğusun, bize öylece kolayca gelemezdin. Kendinden kurtulman, sıyrılman gerekti. Şimdi artık serbestsin, özgürsün. Ama özgürlük kendini bir yere, bir şeye vermek, bir şeye bağlanmak için değilse eğer, o zaman ne işe yarar? Kendi kendinden kurtulmak, temizlenmek için 35 yıl verdin. Sonuç ne oldu? Hiçlik, boşluk. Dost bir gülümsemeyle devam etti. Acayip bir herifsin, biliyor musun? Havada yaşıyorsun. Bütün burjuva bağlantılarını kesip attın. Proletarya ile de ilgin, bağlantın yok, uçuyorsun sanki. Sen varlığı olmayan bir yaratıksın, bir yoksun. Ama bu her zaman insana zevk veren bir duygu olmasa gerek. Hayır dedi Matthew, her zaman zevk vermiyor insana. Brune'ye yaklaştı, omuzlarından tutarak kuvvetle sarstı onu. Sinik kokmuş yalancı, Bolşevik bozuntusu seni dedi, seni hergele. Brune, muzip bir gülümsemeyle baktı. Matthew'un aklından geçenleri biliyordu. Özgür olabilmek için her şeyden vazgeçtin dedi. Şimdi bir adım daha at, özgürlüğünden vazgeç. O zaman her şeyi yeniden kazandığını göreceksin. Matthew, vaaz eden bir papaz gibi konuşuyorsun dedi. Ama bu bir özveri olmayacak, biliyorsun. Orada her şeyi bulacağım, biliyorum. Et, kan, bütün o gerçek tutkular. Ama biliyorum neden. Ben en sonunda gerçeklik duygusunu kaybettim. Hiçbir şey bana tam olarak gerçek görünmüyor. Brune yanıt vermedi, tartıyordu. Uçuk kırmızı, uzun kirpikleri, çizgileri aşağı aşağı, etli, iri ve tuğla renginde bir yüzü vardı. Bir Prusyalıya benziyordu. Matthew onu ne zaman görse burun deliklerinde tuhaf ve biraz da ürkek bir merak duyar, usulca bir nefes alır ve birden bir hayvan kokusu alacakmış gibi beklerdi. Ama Brune'nin kokusu yoktu. Sende bu gerçeklik var dedi Matthew. Elin neye sürsen onda bir gerçeklik havası yaratıyorsun. Odama girdiğinden beri burası da gerçek görünüyor ve beni rahatsız ediyor. Sonra birden, sen bir insansın dedi. Brune şaşaladı. İnsan mı diye sordu. Aksi biraz tuhaf olurdu doğrusu. Ne demek istiyorsun? Söylediğimi, Sen insan olmayı istedin, seçtin. Kısa ve sert gerçeklerle düşünen, şekilli ve güçlü kaslarıyla bir erkek insan. Dümdüz, kapalı, kendine güvenen, ayağı sapasağlam yere basan bir insan. Sanatın, psikoloji ve politikanın o suçsuz görünüşlü oyunlarına kendini koy verip eriyemeyen bir erkek. Tam bir erkek. Yalnızca erkek. Ve Matthew orada, onun karşısındaydı, kararsız, ihtiyarlayamamış, pişememiş, insanoğluna yakışmayan bin türlü sersemlikle kuşatılmış Matthew, düşündü. Ben bir erkeğe, bir insana benzemiyorum. Brune kalktı, Matthew'nun yanına geldi. İyi ya, dedi. Sen de benim gibi yap, seni tutan yok ki. Bütün bir yaşamı böyle ikisi ortasında geçirebileceğini mi sanıyorsun? Matthew ona kararsızlıkla bakıyordu. Öyle öyle. Orası öyle, dedi. Ama eğer seçersem, mesela sizinle birlikte olmayı seçersem artık seçme olanağım kalmaz, değil mi Brune? Artık seçme olanağın kalmaz, diye tekrarladı. Biraz bekledi sonra, sonra, diye sordu. Matthew, bırak nefes alayım, dedi. Nefes almasına al ama elini çabuk tut. Yarın ihtiyarlamış olacaksın. Vazgeçemeyeceğin alışkanlıklar edineceksin, özgürlüğünün esiri olup kalacaksın. Hatta belki dünya bile çok geç kalmış olacak. Matthew, anlayamadım, dedi. Brune ona baktı ve çabukça, Eylül'de savaş çıkacak, dedi. Alayı bırak, dedi Matthew. İnan bana, İngilizler bunu biliyor. Fransız hükümeti de biliyor. Eylül ayının ikinci yarısında Alman orduları Çekoslovakya'ya girecek. Matthew, canı sıkkın. Bunlara inanırsan, dedi. Brune hayretle sordu. Ama nasıl oluyor da anlamıyorsun? Sonra daha yumuşak devam etti. Gerçekten eğer anlayabilmiş olsaydın, ben şimdi burada oturup sana bir şeyler anlatacağım diye ter dökmezdim. Dinle bak. Sen de benim gibi haritada yeri olmayan herifin birisin. Diyelim ki şimdiki yaşayışını sürdürürken bir gün seni aldılar. Sabun köpüğü gibi sönüp gidersin kardeşim. 35 yıl, gelecek günlerin hayalini kurmuşsun, değil mi? Bir şarapnel gelip tepende patladı mı? O güzel hayaller de patlayıp gider. Ne olduğunu anlamadan öbür dünyayı boylarsın. Herhangi bir memurdun, gülünç bir kahraman olacaksın. Bir şey anlamadan. Bay Schneider'in Skoda fabrikalarındaki çıkarları uğruna ölüp gideceksin. İşte bu. Ya sen, diye Matthew sordu. Sonra gülümseyerek, sevgili kardeşim, dedi. Korkarım ki Marksizmin insanları şarapnellerden korumak gibi bir gücü yoktur, Brune. Ben de ondan korkuyorum ya, dedi. Beni nereye yollarlar biliyor musun? Maginot hattının önüne. Orası da tam mezbahaya dönecektir yani. Öyleyse? Ama bu aynı şey değil. Benimki önceden bilinmiş, önceden kabul edilmiş bir rizikodur. Hiçbir güç benim yaşantımın anlamını yok edemez. Onu bir alın yası olmaktan çıkaramaz, heyecanla ekledi. Bütün arkadaşlarımınki, sanki gururlanarak günaha girmekten korkuyor gibiydi. Matthew yanıt vermedi. Balkona çıkmış, parmaklığa yaslanmış düşünüyordu. Söyledikleri doğru, Brune haklıydı. Onun yaşam bir alın yasıydı. Yaşını, toplumdaki sınıfını, çağını, hepsini yüklenmiş, üzerine almış, beynine inecek demir bastonu, bağırsaklarını parçalayacak Alman şarapnelini kendi seçmişti. Bir uca bağlanmış, özgürlüğünü feda etmişti. O artık bir askerdi yalnızca ve ona hepsini geri vermişlerdi, özgürlüğünü bile. O benden çok daha bağımsız, kendi kendisiyle barışık, partiyle barışık. Oradaydı, gerçekti. Ağzında gerçek bir tütün tadıyla, onun, Matthew'nun gözlerini dolduran iri hatları, renkleri görebildiğinden daha da gerçekti. Ama bunun yanı sıra bütün ülkelerin proletaryası ile birlikte toprağa yayılmış, acı çekiyor ve çarpışıyordu. Şu anda, tam şu anda Madrid'in kenar mahallelerinde insanlar vardı. Gelişi güzel kurşuna dizilmeyi göze almışlardı. Yahudiler vardı, Avusturyalı Yahudiler, toplama kamplarında can çekişiyorlardı. Nankin'de yıkıntılar arasında Çinliler vardı. Ve ben buradayım, taptaze, kendimi özgür hissediyorum. 5-10 dakika sonra şapkamı alıp çıkacağım ve Lüksemburg'da gezmeye gideceğim. Brune'ye döndü, acı bir bakışla ona baktı. Ben bir sorumsuzum, diye düşündü. Birden, Valence'ı bombalamışlar, dedi. Evet biliyorum. Koca kentte tek uçak savar yoktu. Bombalarını çarşının üzerine boşaltıp gitmişler. Yumruklarını sıkmamıştı. O yumuşak tutumunu, uyur gibi konuşmasını değiştirmemişti. Ama tepesine bomba yağan oydu. Öldürülen ağabeyleri kız kardeşleriydi, çocuklarıydı. Matthew bir koltuğa oturdu. Koltukların insanı baştan çıkarır. Birden kalktı, masanın kenarına ilişti. Brune, söyle bakalım dedi. Onu gözlüyormuş gibi bir hali vardı. Söyleyeceğim, şanslı adamsın Brune. Komünist olduğum için mi? Evet. Sen de aynı derecede şanslı olabilirsin. İnsan kendi istediği, seçtiği için komünist olur değil mi? Biliyorum. İşte sen seçebildiğin, isteyebildiğin için şanslısın. Brune'nin yüzü sertleşir gibi oldu. Yani sen seçemediğini, isteyemediğini mi söylüyorsun? İşte şimdi ona yanıt vermek gerekti. Bekliyordum. Evet ya da hayır. Partiye girmek, yaşamına bir anlam vermek, erkekçe bir tavrı seçmek, inanmak, hareket etmek. Bu kurtuluş olacaktı. Brune gözlerini ayırmadan ona bakıyordu. Reddediyorsun. Matthew umutsuz. Evet dedi. Evet reddediyorum Brune. Kendindeki en iyi, en güzeli bana ikrama gelmişti diye düşündü. İlave etti. Ama belli olmaz. Biliyorsun ya, belki daha sonra. Brune omuz silkti. Daha sonra ha? Eğer karar verebilmek için içinden gelmesini bekleyeceksen çok beklersin dostum. Partiye girdiğim sırada ben tamamen inanmış mıydım sanıyorsun? İnanç sonradan gelir insana. Matthew kederle gülümsedi. Bilirim. Diz çök, inanacaksın. Belki de haklısın ama ben önce inanmak isterim. Brune sabırsız. Tabii dedi. Hepiniz böylesiniz. Siz, aydınlar. Her şey yıkılsın, dünyanın anası ağlasın, tüfekler kendi kendilerine savaşa gitsinler. Siz orada oturmuş gülümseyerek rahat rahat inanma hakkından dem vurun. Ah, kendini benim gözlerimle bir an görebilseydin çok az vakit kaldığını anlardın. Evet anladım. Çok az vakit kaldı. Peki sonra? Brune öfkeyle dizini yumrukladı. İşte dedi. Bu kadar şüpheci olduğun için pişmanlık duyuyor gibiydin. Ama işte aynı noktada ısrar ediyorsun. Bu senin manevi konforun benim anladığım. Birisi ona dokundu mu hemen üzerine kapanıyorsun. Tıpkı Jack'ın paracıklarına yaptığı gibi. Matthew usulca sordu. Öyle açgözlü mü görünüyorum şu anda? Onu demedim diye söylendi Brune. Sustular. Brune yumuşamış görünüyordu. Matthew, beni anlayabilseydi diye düşündü. Doğruldu. Brune'yi inandırmak, kendi kendini inandırmanın tek çaresiydi çünkü. Savunulacak bir şeyim yok dedi. Yaşayışımla övünecek halde değilim, param da yok. Özgürüm. O da beni boğuyor. İşte yıllar var ki bir hiç uğruna özgürüm. Bir inanç uğruna bir tekme savurup onu cehenneme yollama arzusuyla kıvranıyorum. Sizinle yan yana çalışmaktan başka bir şey istemezdim. Bu bendeki beni değiştirirdi, başka bir insan olurdum. Çünkü kendimi unutmaya ihtiyacım var. Hem sonra ben de düşünüyorum ki insan, uğrunda ölümü göze alabileceği bir şey bulmadığı müddetçe insan değildir, adam değildir. Brune başını kaldırmış, yeniden onun gözlerinin içine bakıyordu. İyi o halde. O halde görüyorsun işte, ben bağlanmak istemiyorum. Bunun için yeter sebep göremiyorum kendimde. Ben de sizin gibi aynı şeylere, aynı insanlara karşıyım ama sizin kadar değil. Elimden gelmiyor, yapamıyorum. Yumruk sallayarak yürüyüşlere katılsam, boğazımı yırta yırta enternasyoneli söylesem ve bununla yetiniyorum desem kendime yalan söylemiş olurum. Brune şu anda en önemli, en ağır, en köylü tavrını takınmıştı. Koca bir kuleye benziyordu. Matthew ona umutsuzlukla baktı. Beni anlayabiliyor musun Brune? Söyle anlıyor musun? Seni gerçekten anlayabiliyor muyum bilmem dedi Brune. Ama ne olursa olsun kendini temize çıkarmaya uğraşma kardeşim. Seni kimse suçlamıyor. Daha iyi bir fırsat için kendini saklıyorsun. Bu senin en doğal hakkın. Bu fırsatın en yakın zamanda belirmesini dilerim. Ben de. Brune ona merakla baktı. Sen de bunu dilediğine emin misin? Evet tabii. Öyle mi? İyi. Ama dileğinin pek çabuk gerçekleşeceğini sanmıyorum. 15. ayrımın sonu, sayfa 123.